İnceleme videolarımız Intel i7 8700K'lı Asus ROG Maximus 10 Hero anakart ve Asus GTX 1080 Ti Strix ekran kartlı test sistemimizde işleniyor. Asus'a desteklerinden dolayı teşekkür ederiz.
Herkese merhabalar, ben Burak Şolt ve yeni bir donanım incelemesiyle karşınızdayım. Bu videoda sizlerle beraber Asus ROG Ryushin 240 mm'lik kapalı devre sıvı soğutmayı inceleyeceğiz. Bu sıvı soğutucunun aslında kutusunu açmıştık aylar önce. Evet, haklısınız. Aylardır bu inceleme gelmesini bekliyorsunuz. Aranızda bekleyenler var biliyorum. Özellikle yazanlar var. Ama evet, çok uzun bir süreden sonra incelemesini çekebildik. Sebepleri var. Şimdi incelememize geçelim.
Ryujin, Japon mitolojisinde bir tür deniz tanrısının adı. Ryo da ejderha kral anlamına gelen bir kelime. Aynı zamanda Japon santrancı dediğimiz Shogi adlı oyunun yıllık turnuvası ve onu kazanana verilen bir ad, bir şampiyon adı. Japonca'yı seven, az buçuk da konuşan biri olarak açıkçası adlandırmaları hoş buldum ben, fonetik anlamda da akılda kalıcı olacaklarını düşünüyorum. İkisi de üzerinde ekranı bulunan üst segment, kapalı devre sıvı soğutmalar arasında da lüks ürünler. Şimdi Ryujin'i kutusundan incelemeye başlayalım. Siyah kırmızı, özetle ROG temalı diyebileceğimiz gayet detaylı bir kutusu var. İçerisinden sıvı soğutucunun kendisi, 2 adet fan, gerekli vidalar, braketler ve alışılageldik dokümantasyonlar çıkıyor. Ürün 3 yıl garantili. Kapalı devre sıvı soğutmalarda pek gördüğümüz bir şey değil, önemli bir avantaj. Kapalı haline şöyle bir baktığımda radyatör siyah, fanlar siyah, boruları soğutucu kafa. Farklı bir rengin olduğu tek yer soğutucu kafanın üzerindeki parlak kısım. En azından ilk etapta böyle görünüyor. 240 mm'lik alüminyum radyatörün kalınlığı 2.7 cm. Misal veriyorum, Corsair Hydro H100i ile aynı. Diğer çoğu marka gibi Asus da Asetek işbirliğiyle Ryujin'i üretmiş. Asetek'in 6. nesil pompa ve radyatör teknolojileriyle ortaya çıkmış güncel bir ürün. Fanlar ise Noctua'nın, evet çoğumuzun kahverengi ve ten rengi temasıyla tanıdığı fanların üreticisi. Şöyle bir kasa düşündüğünüzde, normal bir kasa düşünün, kahverengi ve ten rengi gerçekten uyumsuz ve çirkin bulduğum renkler. Neyse ki bu kurulumda siyahlar. Şöyle bir şey de var, haklarını yememek lazım. 2000 devire kadar çıkabilen, ki burası normal, lakin ürettiği hava akımına göre çıkardığı sesi kıyasla çok daha düşük fanlar bunlar. Ömür anlamında endüstriyel sınıf fanlar bunlar, görünümleri yanıltmasın. Son teknoloji maglev fanlar mı bunlar peki? Değiller arkadaşlar. Bilyalılar, yani geneliksel fanların kurulumlarıyla benzerler ama Noctua'nın fanları sonuçta, dolayısıyla özelleştirilmiş fanlar. Hortumları sıkı bir malzemeyle kaplı ve çoğu rakibine göre ince. Kalın olması tutunca sonrasında görselde güven hissini güçlendiriyor belki ama Ryujin'deki hortumları da yönlendirmek çok daha kolay. Pratikte daha avantajlı. Kafa ile birleştiği noktada istediğiniz gibi açılınabiliyor oluşu önemli bir detay. Kafanın işlemci ile buluştuğu nokta elbette bakır malzemeden. Kutudan termal macunlu olarak çıkıyor ama ben güvendiğim macunlardan biri Arctic Silver 5'i kullanacağım. Uyumluluk tarafında güncel Intel ve AMD soketleri desteklediğini belirteyim. Dediğim gibi kutusundan gerekli ekipmanlar çıkıyor zaten. Bize bakan tarafının tasarımı yine biraz robotik. Bir kısmı fırçalı metal, bir kısmı parlak bir malzeme. Yalnız dikkatli olun, özellikle vurguluyorum. Parlak kısım çok ama çok kolay çiziliyor. Taktıktan sonra ellememek lazım. Silmek icap ederse de temizliğine güvendiğiniz bir bezle silmek gerek. Neyse ki çizikler kameraya yansıdığı kadar belli olmuyor gerçek dünyada. Şöyle bir baktığınızda herhangi bir sorun yok. Ortada bir şerit halinde adreslenebilir LED şerit var ve şimdi ROG Ryujin'i farklı yapan şeye geliyoruz. Bu parlak yüzeyin altında 1.77 inç boyutunda OLED bir ekran var. Evet, yanlış duymadınız. Bildiğiniz bir ekran ve kapalı devre sıvı soğutmalarda bir ilk olma özelliği taşıyor. Kurduktan sonra neler yapabildiğini detaylandıracağım. Görünmeyen bir detaydan da bahsetmek istiyorum. Bu kafanın altında 60 mm'lik bir fan da var aslında. Hava soğutmalarda VRM'de etrafındaki bileşenler de o hava akışından olumlu bir biçimde nasibini alır ama sıvı soğutmalarda o akışı oluşturacak bir fan olmuyor maalesef. Bu fan da VRM'lere, MOSFET soğutucularına, dolayısıyla MOSFET'lere ve yakındaki M2 yuvasına hava akışı sağlaması için burada, bu olumsuzluğu telafi etmek için burada. Asus özellikle yakındaki M2 yuvasına takılan bir SSD'nin %30 daha serin çalışabileceğini söylüyor bu fanla beraber ama deneyeceğiz tabi.
Kurulum safhasında ekstra bir şey yok açıkçası. Ne yapıyorsunuz? Fanları radyatöre, radyatörü de kasanıza takıyorsunuz. Benim test sisteminde kullandığım kasa görmüş olduğunuz üzere Corsair Crystal 570X. Ne yapabilirsiniz bu radyatörü? Kasanın önüne takabilirsiniz, üstüne takabilirsiniz. Önüne taktığınızda herhangi bir şeyle çatışmayacaktır. Bu konuda hani kasanın boyutu ne olursa olsun pek bir sorun yaşanmıyor artık güncel kasalarda. Bu düşünülerek kasaların en boy ayarları yapılıyor. Ama ne oluyor arkadaşlar? Üste takmak istediğinizde bazen RAM'lerle çatışabiliyor. En azından benim kurulumumda sıvı soğutucuyla RAM'ler çatışmadı. Arada 3-4 mm'lik bir boşluk kaldı. Adeta XPG Spectrix D40 RAM'lerle yaptığım testlerde. Herhangi bir çatışma durumu olmadı. RAM'lerimi rahatlıkla takabildim ama bu durum kasadan kasaya, anakarttan anakarta, RAM'den RAM'e çok değişken bir şey olduğu için kesin bir şey söylemek güç. Ama en azından benim test sistemimde herhangi bir sorun, herhangi bir çatışma yaşamadım.
Test sistemimde Asus Maximus 10 Hero anakartı üzerinde Intel'in 6 çekirdek 12 izlekli i7-8700K'sını kullandım. Normalde tüm çekirdekler için 4.3 GHz'de çalışıyor ama ben işlemciyi 1.2 volt ile 4.8 GHz'e hız şaşırttım. Ekran kartı yine Asus'un ROG Strix GTX 1080 Ti'yi, performansından özellikle de sessizliğinden memnun kaldığım bir kart. Bellekler ise toplamda 32 GB, 3000 MHz hızında çalışan XPG Spectrix D40 kiti. Tüm sisteme Corsair RM1000i power supply güç veriyor ve Corsair 570X kasa ev sahipliği yapıyor. Oyun testlerini fanları %60 devire ayarlayıp yaptım. Zira %60 devire kadar kasada ekstra bir ses oluşturmuyorlar açıkçası. Gerçekten sessiz fanlar. Apex Legends'da en fazla 66 dereceyi gördü işlemci. Genelde 60 derece civarında gezdi. CSGO'da ise 60 derecenin altında kaldı. Ortalama 57 derece diyebilirim. Overwatch'ta da aynı şekilde 66 derecenin üzerine çıkmadı işlemci. Bu oyunlarda çekirdekler ortalama %50-%60 yüke girdiler. Assassin's Creed Odyssey'de ise durumlar biraz daha değişik. %70-%80'lere kadar çıktı çekirdek başına yük ve dolayısıyla 70 derece sularına kadar çıktı.
Benim üretkenlik yazılımlarıyla bir işim yok diyorsanız açıkçası işte Blender, 3D Max, sonrasında Premiere bunları kullanmıyorum diyorsanız çoğu sıvı soğutucuda olduğu gibi arkadaşlar sonuçlar gayet parlak, gayet başarılı olacaktır. Dolayısıyla herhangi bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Özellikle bu seviyede bir işlemcide. Çünkü herhangi bir oyun bu seviyedeki bir işlemciyi i7-8700K'yı mesela tam yük altına sokamıyor. Dolayısıyla gayet iyi sonuçlar elde ediyorsunuz. Ama nedir? Bu işlemci Intel bir işlemci ve hız aşırtılmış bir işlemci.
Ben AID ile stres testine soktum işlemciyi. Zira Prime 95 bir virüs gibi çalışıyor işlemci için. Hiçbir oyun, hiçbir gerçek iş yükü Prime 95 kadar işlemciyi zorlamıyor arkadaşlar. Dolayısıyla Prime 95 kullanmıyorum, gerçekçi bulmuyorum. AID'da da yine %60 fan devriyle işlemci 87 dereceyi gördü ama bu spike dediğimiz anlık ani çıkışlardan biriydi. Genel olarak 70 ila 82 derece arasında gezdi işlemci. Intel işlemcilerin üzerindeki IHS yani kapak AMD işlemcilerde olduğu gibi lehimli olmadığından ısı değerleri sürekli hareket halinde. Onu geçtim bir yerden sonra nasıl bir soğutucu kullanırsanız kullanın ısıyı kontrol altına alamıyorsunuz. Fanları %100 devreye getirmeme rağmen maksimum ısı sadece 3 derece fark etti.
Şunu da özellikle belirtmek istiyorum açıkçası yani bendeki i7-8700K görüp görebileceğiniz en kötü i7-8700K'lardan biri. Neden? Hız aşırtırken çok fazla voltaj istiyor. İstediğim çekirdek hızlarına ulaşırken çok fazla ayar yapmam gerekiyor. Şu ana kadar kullanımını yaptığım i7-8700K'ları işte tek belki de hamlede neredeyse 4.8 GHz'e çıkartabiliyorken bunda işte bir sürü VRM'leri ayarlamam gerekti, onların çalışma frekanslarını ayarlamam gerekti. Gerekti de gerekti. Biliyorsunuz yani bir işlemci üretim bandından çıkan her işlemci aynı performansı gösteremiyor. Benimkisi en kötü senaryo olarak düşünün ve en kötü senaryoyla mücadele etmiş bir sıvı soğutucu düşünün. Sizin işlemciniz büyük ihtimalle çok daha iyi başarım gösterecek ROG Fusion 240 ile.
Peki ya pompadaki fan, onu unutmayalım. Açıkçası ben olsam devrini %35'in üzerine çıkarmazdım. Zira küçük fan büyük ses demek aslında. %35'den sonra kasada ekstra ses üretmeye başlıyor. VRM'ler için kesinlikle bir artı, ömürleri için bir artı, yakında hava akışı oluşturacak hiçbir şey olmamasından çok daha iyi. Fanın hemen altında Toshiba OJZ-RD400 NVMe 1 SSD'm var. Fan %35'deyken ki dediğim gibi bu noktadan sonra ses üretiyor, 70 dereceye çıktı SSD. %50'ye aldığımda 67 dereceye çıktı. %100'e aldığımda ise 54 derecenin üzerine çıkamadı. %100'de gördüğünüz gibi çok iyi bir iş çıkarıyor ama küçük bir saç kurutma makinesine de dönmüyor değil fan. Kullanılacak bir devir, çekilecek bir ses değil. Kasa masanın üzerinde değilse belki %50'lere kadar kullanılabilir.
Özetle dediğim gibi oradaki işte VRM'ler, MOSFET'ler, MOSFET soğutucusu, buradaki sıcak havanın sirkülasyonu en azından oradan def edilmesi önemli bir şey arkadaşlar. Fikir güzel ama şöyle bir şey de var. Yani mesela SSD için işte %35 fan devriyle beraber 2-3 derecelik bir düşüş yani çok bir şey anlam ifade etmiyor açıkçası.
Ryuji'nin asıl meselesi neydi? OLED ekran. Live Dash arayüzünden işlemci hızı, sıcaklığı, voltajı gibi değerleri görebilirsiniz ama bunlar bu ekran için basit şeyler. 160x128 boyutunda JPEG ve GIF görsellerin gösterilmesini sağlayabiliyorsunuz. Asus da suyunu çıkarmış artık farklılaşmak için diyebilirsiniz ama gerçekten eğlenceli bir hale getirebiliyorsunuz bu ekranı.
OLED deyince açıkçası benim içimde şöyle bir yani bir tüylerim ürpermedi değil. Niye? TV'lerde, telefonlarda ve çoğu alanda OLED'lerin kullanıldığını görüyoruz ve OLED'in doğası gereği arkadaşlar. OLED yanmaya müsait, ekranda iz kalmasına müsait. Bunu TV'lerde görüyoruz, telefonlarda görüyoruz ama yanlış kullanım sebebiyle. Yani doğasında var ama bu fabrikadan çıktığı gibi bu mutlaka yanacak diye bir şey yok. Arkadaşlar telefonda nedir? Çok fazla ekran ışığını açmazsınız. Otomatik ekran ışığında kullanırsınız, ekranınız yanmaz. Ben misal veriyorum telefonlarda SDH'den beri AMOLED ekranlı telefonlar kullanıyorum. Hiçbirisi yanmadı otomatik ekran ışığıyla kullandım. TV'de yanabilir, ona garanti vermiyorum. Burada da nasıl çözmüşler? Asus belirli bir süre sonra, sanırım yanma olayı olmuş belli ki, belli bir süre sonra firmware güncellemesi çıkarmış ROG Fusion için. Her 1 dakikada, her 60 saniyede bir ekran şöyle bir kapanıyor, yarım saniye kadar tekrar açılıyor. Sadece bu yaptığı açılıp kapanmayla bile ekranda yanmanın önüne geçmişler. Herhangi bir iz kalmıyor. Uzun süre kullanım yapmamın en önemli sebeplerinden biri buydu. İlki aslında Live Dash'in aylar boyu çalışmamasıydı. Yaklaşık 5-6 ay ben Live Dash uygulamasını çalıştıramadım sistemimde ve Asus'un forumlarında da zaten özellikle belirtilen kullanıcıların muzdarip olduğu sorunlardan biriydi. Live Dash sonra bir güncelleme aldı, kendi kendine açılır oldu ve çalıştı. Nasıl oldu bilmiyorum. Bir güncellemeyle beraber çalışır hale geldi. Hiçbir sıkıntısı yok şu anda. Ama nedir? OLED ekranda da bir güncelleme yapmış Asus ve OLED'deki yanmanın önüne geçmiş.
Asus ROG Fusion. Soğutma performansı anlamında açıkçası bir diğer 240 mm radyatörlü soğutucudan iyi veya kötü değil. Benzer başarım gösteriyor ama Noctua fanlar gerçekten sessiz. Buna bir artı puan veriyorum kesinlikle. Ben bir RGB sever olarak açıkçası bu tarafımla eleştiriliyorum çünkü RGB'yi aslında biraz fazla seviyorum ama RGB fanlar görmek isterdim bu sıvı soğutucuda. Lakin nedir? Noctua'nın da RGB bir fanı yok maalesef. OLED ekran ayrıştırıcı bir özellik. Gerekli mi peki? Bence hayır. Bu lüks bir özellik arkadaşlar. Güzel mi peki? Evet, güzel. Eleştirebileceğim şeyler ise şunlar arkadaşlar. Fan için ayrı, OLED için ayrı program yüklemeniz gerekiyor. Ayrı kontrol arayüzleri var. Pompanın üzerindeki fanın devir ayarı var tamam ama pompa hızının kontrolü yok maalesef. Ekranın üzerindeki kapak da inanılmaz kolay çiziliyor. Bir defa takıp dokunmayacaksınız belki ama kurulumda tekrarlıyorum, çok dikkatli olun. Özetlemek gerekirse Asus ROG Fusion maksimum sessizlik ve ekran gibi lüks ama güzel bir şeyi önceliğe alanlar için tercih edilebilecek başarılı bir çözüm. Lakin 1400 liralık fiyatıyla da kesinlikle lüks sınıfta.
Böylelikle sizlerle beraber Asus ROG Fusion 240 mm'lik kapalı devre sıvı soğutucuyu İncelemiş olduk. Ürün ve inceleme videosu hakkındaki yorumlarınızı yorumlar kısmında mutlaka bekliyor olacağım. Benim diyemediğim lakin sizin merak ettiğiniz bir şey olursa lütfen yorumlar kısmında belirtin. Ben oradan cevaplıyor olurum. Aynı zamanda bana sosyal medya hesaplarım üzerinden aklınıza gelebilecek tüm soruları yöneltebilirsiniz. Ben mutlaka cevaplıyor olacağım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.